Ayrım 31.
Kahyan beni görünce şöyle dedi. Beyim, hanımın bir şey söylediğini benim de sorduğumu sanmayın sakın. Sadece oradaki taşın yerinden sökülmesi lazımdır diye yapacağım işi anlattı. Emredersen başlayalım. Belki uzun sürer. Nezir dönmeden bitirelim. Ceketimi çıkardım, gömleğimi de. Davut her köylü gibi soyunmadan bütün elbisesi sırtında çalışmayı sever. Hele bir kadın yanında. İlk muayenemi yaptım beyim. Şayet taşı tekrar yerine koymazsak pek güçlüğü yok. Balta ve küskü ile onu kaldırır aşağıya yuvarlarız. Nihan cevap verdi. Hayır, biri gelir bakarsa taşı eski halinde bulmalıdır. Oynatıldığı katiyen belli olmamalıdır. İşte öyleyse. Bir iskele kurmak lazım. Bu da epeyce uzar. Uzaması da doğru değil. Bugün akşama kadar bitmelidir. Bitiririz küçük hanım. Gidip biraz daha kereste, hatıl, iri çivi getireyim. Depoda hepsi var. Kahyam uzaklaşınca Nihan, büyük bir fenerin ışığında tahta merdivene çıktı. Ben aşağıda duruyor, merdiven tutuyordum. Bu ikinci ve uzun muayenesinin neticesini bildirdi. Tamamıyla tarife uyuyor. Arkamızı kapıya verince sağ taraftaki öbür taşlara yapışmamış, abanınca azıcık kımıldanır vaziyette olması lazımdı. Ben bile kımıldatamıyorum. Fakat korktuğumuz gibi değil sevgilim. Buraya insan eli sürülmüşe benzemiyor. Sihirli kutuyu bulacağız. Merdivenden birkaç basamak inince kollarımın arasını alıp yere koydum. Lakin serbest bırakmadım. Yüreği sert sert çarpıyordu. Bulmasak da olur diye kulağına söylüyorum. Ferhan bize yeter. Sen bana yetersin. Hepsi zaten pek fazla. Aslında benim gibi bir denizci olan ve sonradan gene benim gibi kont unvanı taşıyan kont kristoluğa özenmiyorum. Alacak intikamım da yok. Başımıza bela çıkarmak istemezsen hissemizi dercep eder çekiliriz. Malum ya, arazinin asıl sahibi benim. Sen de sırrın sahibi. Aslan payı bizimdir. Dilenci teyzeme ferforje parmaklıklı bir makber yaptırıp taşını da Kaptan Nebil'in sevgili büyük halası ve kaz asker Turabizade Senap Molla Kerimesi Salihat-ı Nisvan'dan Mihrican Hanım'ın ruhuna El Fatiha yazdırdım mı? Vicdani vazifemi yaptım demektir. Zavallı kadını Bereket Edirne Kapı mezarlığına naklettirmiştim. Bir tarafa gömüvermişlerdi. Buldurup o iyiliği yaptığıma memnunum. Keresteleri sırtlayıp gelen Davut Ağa piposunu yaktı. Tahtaların üstüne oturup azıcık dinlendi. Nihan ara sıra kapıdan dışarıya büyük yola bakıyor. Bir gelen olup olmadığını kolluyordu. Zaten biz çalışırken o, cinle birlikte bu vazifeyi görecekti. İskelenin kurulması epeyce sürdü. İkimiz de yaş farkına rağmen idmanlı, eli yatkın adamlardık. Davut yarı dülgerdi, ben de yarı cambaz. Nihayet iskeleye tırmandım. Ver şu küsküyü. Demiri oynak taşla sağlamının arasına soktum. Ağır ağır sağa sola çeviriyorum. Çevirdikçe öne doğru kayıyor, kolaylıkla sökülecek. Mesele yere düşürmeden altına sürdüğümüz kalasın üstüne aktarma etmekti. İhtiyaten kalası payandalarla büsbütün sağlamlaştırdık. Küsküyle oynatmakta devam ediyorum. Taşın üçte biri şimdi duvar hizasını aşıyor. İş bu kerteye gelince kapıya seslendim. Nihan, gel bak, çoğu bitti, azı kaldı. Kutu ele geçiyor. Fakat genç kadın telaşla içeriye girdi. Aynı zamanda cinin havlamalarını da duyuyoruz. Diyor ki, yoldan çiftliğe bir otomobil saptı. Açık sarı renkte bir spor araba. Merdivenden inmedim, atladım. Bir sarı otomobil biliyorum. Şu verde tanıştığım Mizvar Paşa'nın zevcesi Fayha böyle bir araba kullanıyordu. Ben de yanına binmiştim. Ferhan'a bir baskın yapacağını söylemişti. Lakin o mu? Derhal bir karar aldım. Denizci böyle kararlar almasını, emir vermesini öğrenmiştir. Davut Ağa sen koş. Benim sabahleyin Şam'a gittiğimi söyle. Nevniyaz'ı da tembih et, ortalıkta görünmesin, konuşmasın. Biz buradan çıkmayız. Kahyam eve doğru yürürken Nihan ile ben ihtiyaten kapının en loş köşesine çekildik. Ve fırsattan istifade ederek güya az yer tutmamız lazımmışçasına birbirimize sokulduk. Soruyor. Kim bu gelen? Mısırlı bir kadın. Gösterişli ama soğuk bir mahluk. Evvelki gün dağda avukatım tanıttı. Ha, bu avukat seni şehirde görmüş, unutmamış. Bahsedip duruyordu. Son sözleri Nihan'ın kıskanması ihtimalini düşünerek mahsus söylüyorum. Bu hep böyle mi devam edecek? Ne gibi? Yani sen boyuna kadınlarla mı meşgul olacaksın? Buraya kadınlar mı gelip gidecek? Fakat Nihan, şimdiye kadar Ferhan'a senden başka kadın ayak basmadı. Çağırmasaydın gelmezdi. Kendi kendini davet etti. Ben çağırsaydım gününü söylerdim. Hazırlanır beklerdim. Nihan kollarımdan sıyrıldı. Bir hamlede methalden fırladı. Muhakkak onu görmeye gidiyor. Belki de kendisini göstermeye. Kadın kıskançlığı müthiş bir şey ki, kurduğumuz iskeleyi, aradığımız kutuyu, hayatının gidişini değiştirecek olan büyük meseleyi çerçeveleyen tehlikeleri hepsini ikinci plana bırakmıştı. Erkek gururunu okşadığı için kendisini kıskanan kadından hoşlanır. Ancak bunun bir ruh hastalığı mahiyetini almasından endişe duyar. Nadiren erkeğin de tutulduğu o kadın hastalığı, sevme sevişme denilen yediveren gülünün bir nevi flokserası, kökünü kurutan haşeredir. Görünürüm korkusuyla başımı kümbetten dışarıya uzatamıyorum ki. Neler oluyor farkında değilim. Dakikalar geçiyor, dönmüyorlar. Nihan şayet flokseralı ise yaşayamaz. Aksi gibi öyle bir avantüre girdik ki artık kolay kolay ayrılmamız imkansız. Eğer işlediğim suçsa ortağız. Kanun nazarında da, vicdan huzurunda da. Dinliyorum. Motor işlemiyor. Konuşma sesleri de duyulmuyor. Öfkemden tahta merdivene tekrar çıktım. Küsküyü ırgalıyorum. Hem de var kuvvetimle. Taş yarım santim daha öne geldi. Üstündeki taş tutmasa yuvarlanacak. Yuvarlansın. Demire iyice bandım. Biraz daha, biraz daha. Artık dörtte üçü dışarıda. Ellerimle kendime doğru çekiyorum, yürütüyorum. O kocaman, çok ağır, sert taş birdenbire oyuğundan fırladı. Çevik davranıp yana kaçabilmiştim. Olanca hızıyla kalasın üzerine düştü. Sarsıntıdan iskele olduğu gibi çökecekti. Bereket yana kaydı, duvara dayandı, eğri vaziyette kaldı. Fenerin takılı olduğu sırık yerindeydi. Boşalan kovuğa hemen elimi soktum. Parmaklarım heyecandan duygusunu kaybetmiş gibiydi. Lakin bir şeye dokunduklarını, yakaladıklarını müphem olarak anlıyorum. Bunu çektim, ışığa tuttum. Teneke bir kutuydu. Nihan'ın tarif ettiği sigara kutusu. Üzerindeki gümüş yaldızlı kelimesi bile okunuyor. Arka cebe girince kalçanın kabarıklığına uyacak şekilde ters tarafı çukurlaştırılmış. İşte o anda zihnimden yüreğimin atışını durduracak bir fikir geçti. Yapayım mı? Kümbetin dışında ayak sesleri, konuşmalar duyuyorum. Nihan ile Kahyam geliyor. Kararımı vermeliydim. Verdim. Ve kutuyu pantolonumun arka cebine soktum. Düğmesini delikledim. Sırrın anahtarı yalnız bendeydi. Onun da arazinin de tek sahibi artık benim. Ben idim. Evet, ikisi de benim. Hem yer benim olunca üstünde altında ne varsa bana aittir. Mahsul, maden, define hepsi. Taş toprağı da benim olmalıdır. Benimdir. Dilediğimde dilediğim kadarını veririm. Zoraki değil, gönül rızasıyla, lütfen ihsan olarak. Gayet kederli bir yüz takınarak diyorum ki. Yok. Taşın arkasından bir şey çıkmadı. Ya bizden önce gelip aşırmışlar yahut aslında buraya öyle bir kutu konmamış. Kabil değil. Kutunun konduğuna eminim. Üstteki alttaki taşları da muayene et. Belki onlar da oynuyorlardır. Başka bir taşın arkasındadır. Siz inin paşam. Bir de ben bakayım. İkisinin de sesi hayal kırıklığına uğradıklarından boğuk, hırıltılıydı. Fayha Hanım'ın gelip gidişini unutmuştuk. İskeleden inerken arka cebimin dikkati çekmemesine çalışarak sırtımı hep duvar tarafına veriyorum. Davut Ağa yukarı çıktı. Nihan gözleriyle onun ellerini takip ediyor. Ümidin heyecanıyla göğsü kabarıp iniyor. Yorulmuş, başım dönmüş gibi yaparak yere oturdum. Maksadım kutuyu yandaki kuru çalı yığının altına sokuşturuvermek, kurtulmaktı. Nitekim gerinme, belime olma taklidi arasında bu işi de hallettim. Artık serbest dolaşabilirdim. Oynayan taş var mı diye sordum. Hepsi de kenetli halde, yerlerinden zerre kadar kımıldanmıyorlarmış. Çekiçle de vuruyor, kof sesi dinliyor. Yok. Nihan, Davut Ağa dedi. Kovuğun içini sen de ara, şu elektrik fenerini vereyim, iyice bak. Bu da yapıldı. Netice olumsuz. Hepimiz susuyoruz. Genç kadın duvara yaslanmış. Öylesine bir çare ki. Üzülme sevgilim. Kutuyu buldum. Nah şurada çalıların arasında diye bağırmaktan kendimi güç alıkoyuyorum. Acaba bu hilekarlığı sonuna kadar gizleyebilecek miyim? Hele bir defa kutuyu açıp içindekini göreyim. Belki de yalnız başıma manasını kavrayamayacağım. Nihan'a açıklamaya mecbur olacağım. Şaşkın şaşkın. Şimdi ne yapacağız diye soran güzel kadını sırtından okşuyorum. Kapı tarafına yürüyorum ve diyorum ki. Evvela buradan çıkalım. Aklımız başımıza gelsin. Yemek de yiyelim, elbette bir şeyler düşünürüz, tekrar araştırırız. Fena oldu. Çok fena. Kutunun bulunmadığını onlara inandıramayız. Peşimizi bırakmayacaklardır. Büsbütün belaya girdik. Dur bakalım. Bu ciheti Davut Ağa ile konuşacağız. Tecrübeli adamdır. Bize bir yol gösterebilir. Ona hepsini anlatacak mıyız? Ne mahsur var? Zaten ayrıntıyı bilmemekle beraber esas hakkında bir fikir uyandı. Hem büsbütün ümidimizi kesmeyelim. Aradığımız eğer kaldırılmamışsa burada bir yerde duruyor. Mesele o yeri bulmakta. Bulamayacağımıza şimdiden hükmedemeyiz. Nihan biraz ferahladı. Sordum. Kadını kolaylıkla atlatamadınız mı? Nedir? Beni görünce dondu kaldı. Aklınca bir ustalık yapmaya kalkıştı. Hemşiresi olacaksınız galiba dedi. Hayır madam dedim. Metresiyim, kendimi takdim edeyim. Kontes Vucuçkis. İsmime bakmayın, sizin gibi Müslümanım. Tabii cevap vermedi, döndü gitti. Ne münasebet. Bunlar yüzsüz, bozuk ahlaklı mahluklar. Hayatınıza kıpta ettim kontes diye cevap verdim. Selam söyleyiniz. Benden gizlemeyebilirdi. Tekrar geleceğim. Ben dar düşünmem, geniş düşünürüm. Bu gibi münasebetleri tabii bulmakla kalmam, tasvip de ederim. Kadın biraz geçkin ama güzelliği şahane. Asıl kontese o benziyordu. Soğukça bulmadın mı? O güzellik donuk lakin kibardır. Bu bahsi kapayalım. Bütün ümitlerim kırıldı. Daha doğrusu mahvoldum. O kadar tatlı hayaller içindeydim ki. Artık basit, orta halli hayata tahammül edemem. Ne bil, yaşayacağım şüphelidir. Ben Mısırlı zengin kadının karşısına kendisinden daha az zengin olmadığıma güvenerek çıkmıştım. Nihan dedim. Sevgilim, kutuyu bulamadık. Lakin birbirimizi bulduk ya. Bu çiftlik iyi işletilirse çok getirir. Pek çok. Zira yanından akarsu geçiyor. Mühim bir kısmı su altında alınabilir. Zaten motor, traktör hepsi ısmarlandı. Hasat mevsiminde işleteceğiz. Dede boyu dediğimiz kavaklarda bir irattır. Genç kadın susuyordu. Bu susmaya şu anlamı verdim. Bana ne? Yarın başından atarsın. Çiftliğe başkaları nice fayihalar gelir. O fikri önlemek için dedim ki, sen benden pek büyüğünü, mühimini esirgemedin. Vermeye hazırdın. Nitekim yarı yarıya uyuştuk. Aynı teklifte bulunacağım. Çiftliğin yarısını sana feda edeceğim. Hem de derhal yarın. İstediğin gün. Evin alt kat odasına girmiş hasır koltuklara kırık ümitlerle mecalsiz çökmüştük. Kahyam araştırmaktan vazgeçmediği için kümbette kalmış. Belki iyi bir haberle gelirim demişti. Kutunun uçtuğunu ve bir keklik gibi çalı çırpı arasında gizlendiğini nereden bilsin? Bir ara herkes meşgulken gidip onu alacağım. Sonra hamam odasına girip açacağım. bunun sabırsızlığı içindeyim. Davut Ağa eli boş döndü ve öğle yemeği durgun geçti. Neşelenmeye benim halim de müsait değildi. Ancak kutudan çıkacak olan hakkında bir fikir edindikten sonra Nihat'ını oyalama yolları arayabilirdim. Bulurdum da. Mesela çiftlik projemi tatbik suretiyle doğru tapu idaresine giderek, zira o bağışlayacağım toprak elime geçecek olanın yanında devede kulak bile sayılmazdım. Artık size bu esrarlı işin bir kısmına ait tafsilatını vermek sırası geldi. 31 sene evveline dönüyoruz. 1918 yılına. Birinci Dünya Savaşı'nın son yıllarına. Filistin cephesi çökmüştür. Bu çöküntünün sebeplerini gerek Türk ordusu erkanı, gerek tarafa mensup kumandanlar, gerekse çöküntüyü hazırlayan Alman subayları, sonradan yayınladıkları eserlerinde kendi açılarından uzun uzadıya açıklamaya çalışmışlardı. Muhakkak olan cihet şudur, sorumlular en baştakilerdir, bilhassa Alman heyetidir. Üst tarafı dünyanın en çetin şartları içinde, ta kanal bölgesinde birinci ve ikinci taarruzdan başlayarak Sina cephesi hareketlerinde, birinci ve ikinci Gazze muharebelerinde, Bürezsebi meydan muharebesinde, nihayet Şam önlerine kadar her yerde İngiliz generali Wavell'de hayran bırakan bu kahramanlar ordusu halinde cenk etmişlerdir. İhaşe son derece fenaydı. Açıkçası kıtlık vardı. Teçhizat ve giyecekler aynı berbatlıktaydı. Askerin hepsinde ve subayların çoğunda çamaşır, ayakkabı, hatta elbise kalmamıştı. Çamaşırsız, donsuz, ceket pantolonla içi çıplak gezen bir tümen yaverine Kızılay'dan iki kat çamaşır zor temin edilmişti. Hayvanlar günlerce yemsiz bırakıldığından bir deri bir kemik insanlar kadar acınacak vaziyetteydi. Sözün kısası bu bir felaket manzarasıydı. Napolyon'un meşhur Moskova çekilişinin karlısı ve soğuğu değil, kumlusu ve sıcağı. Ayrıca arkadan asıl düşman, bol erzak, malzeme ve cephane ile yollar yayıp su boruları yerleştirerek geliyor. Asıl düşmandan da zalim, yerli düşmandan da İngiliz altınlarını cebinde şıngırtatarak sağdan soldan akımlar ve kıtallerle çekilişi kana boyuyordu. Nihayet grup kumandanı Liman von Sanders 23 Eylül'de Şam'a varabildi fakat durmadı. 30 Eylül'de İngilizlerden önce Araplar bu şehre girdiler. Artık karşı koyma ümidi suya düşmüştü. Harp her cephede kaybedilmişti. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Nevniyaz ile Nezir çoktan uyumuşlardı. Biz yukarıda oturuyorduk. Saat 10'u geçiyordu. Dedim ki, işte Davut Ağa o günlerdeydi. Tarihi bize malum değil ama tahminen 20-30 Eylül arası Türklerinkinden daha sağlam nakil vasıtaları ve bir miktar ağırlıklarıyla Şam'dan süratle Rayak istikametinde kuzeye çekilen Almanların bir levazım birliği karanlık basarken büyük bir şose üzerinde durdu. Durduğu yer tam Ferhan çiftliğinin önüne rastlamıştı. Hani geçenlerde Nihan Hanım'ı bulup eve getirdiğimiz yol kavşağına, bozuk otomobilin kaldığı noktaya. Otomobil bozuk değil demiştim. Evet, hakkım var değilmiş. Onu da anlatacağım ama sonuna doğru, sırasıyla. Nihan koltukta hayal kırıklığını devam eden ruh kırıklığı ve gözleri yarı kapalı kendi alemine dalmış. Zaten çok iyi ve kolay anlayamadığı Türkçemizi pek dinleyemiyor gibiydi. Gahyama döndüm. Aylardan beri mevsim ve iklim icabı ovaya bir damla yağmur düşmediğinden toprak kupkuru kerpiç kesilmişti. Saat gecenin 10'u, yani bu sularda. Demir tekerlekli bir kamyon, kauçuk darlığından Alman motorlu vasıtaları lastiksiz işlerdi. Bizim yola saptı. Birlik ise raya doğru gürül gürül ilerlemeye devam ediyordu. O devirde otomobil ve kamyon fenerleri karpit lambalarından ibaretti. Subayın verdiği emirler bunları söndürdüler. Araba hem çok yüklü hem de karanlıkta bulunduğundan gayet ağır gidiyor. İçindeki dört er yere inmişler. önde yürüyerek yol açıyorlardı. Çiftlik binasının yanında durdular. Burası boştu, terk edilmiş, harap vaziyetteydi. Kamyondan iki subay indi. Biri kırklık, öbürü henüz pek genç. Gümbete doğru yıldızların ışığında ilerliyorlar. Biliyorsunuz, Buka Ovası'nın denizden bu noktadaki yüksekliği 900 metredir. Yıldızların ışığı göz alışınca bir gazetenin orta boy başlıklarını okutacak kadar parlaktır. Davut Ağa tasdik etti. Öyledir beyim. Bu yaşımda ben bile sökebiliyorum. Kümbete giriyorlar, subaylardan genci cebinden çıkardığı bir manyezyum şeridini kibritle tutuşturunca kubbenin altı gündüz ışığıyla bir müddet aydınlanıyor. Yaşlısı diyor ki, hepsini hazırlamışlar. Hemen taşıyalım.